Herkese merhaba, ben Nazlı Kılan Ermut. Bir Sorun Var'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümün sorusu ne olursa olsa iyi olur diye düşünürken iletişim ve ilişki yönetimiyle ilgili bir şeyler konuşsam diye geldi aklıma. Sonra da biraz kapsamı daraltmak adına bunu bugün biraz iş yaşamında konuşalım diye düşündüm. Orada konuştuklarımızı zaten yaşamın bütününe taşımak kolay olur gibi geldi ve soruyu şirketlerin doğru iletişimle nasıl bir ilişkisi olmalı olarak seçtim. Şimdi konuştuklarımızı bugün iş yaşamı perspektifinden konuşacağız ama lütfen dinlerken kendi yaşamlarınıza taşımaya çalışın. Kendi yaşam pencerelerinizden dışarı bakarken bunlarla bakmaya çalışın. Bakalım sizde neler oluşturacak, neler çağrıştıracak merak ediyorum. Şimdi iş hayatı dediğimiz zaman, bir şirketten söz ettiğimiz zaman aklımıza 3 tane ana parametre geliyor. Bunlardan birincisi işle ilgili bilgi, beceri, tecrübenin toplandığı insan. İkincisi o bilgi, beceri ve tecrübeyi beklediğimiz sonuca dönüştürmek için ihtiyacımız olan finansal kaynak, yani para. Üçüncüsü de parayla insanı birleştirdiğimizde, yani kaynaklarımız da var, bilgimiz, tecrübemiz ve birikimlerimiz de var. Onların hepsinin kolay işe doğru kolay ilerlemesini sağlayacak işleyiş ve iş yapış kurguları. Yani sistemler, süreçler, prosedürler, talimatlar, iş yapışı kolaylaştıracak her ne varsa onlar. Bu üçü birleştiğinde ortaya beklediğimiz ürünlerin, beklediğimiz hizmetlerin çıkmasını planlıyoruz. Fakat çok önemli ve tek başına bir başlık olarak düşünülmesi gereken bir konu daha var ki bu konu bu saydığımız üçlünün, yani bilgi, tecrübe ve yani insanın, işleyiş ve iş yapışa dair kurguların ve finansal kaynakların altında giden güçlü bir altyapı oluşturuyor. O da iletişim ve ilişkiler. Eğer bu altyapı sağlam bir şekilde kurgulanmadıysa, sağlam bir şekilde üzerine emek harcanarak, üzerinde düşünülerek, yakından bakılarak tasarlanmadıysa, orada olabilecek bir açıklık, bu yukarıda saydığımız üçlü ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, onların üçünün birleşiminin beklenen düzeydeki ürün ve hizmete dönüşmesine engel oluyor. İşte tam da bu nedenle ilişkiler ve iletişim üzerinde düşünmek çok kıymetli. İş hayatında ürün ve hizmetin istediğimiz kalitede olmasına engel oluyor iletişim ve ilişkilerin doğru yapılanmamış olması. Aile hayatında aile ortamının beklentilerinin doğru olarak ortaya çıkmasına engel oluyor. Sosyal ilişkilerde o ilişkiyi yıpratıyor. Toplumsal ilişkilerde toplumsal olarak ortaya konması gereken şeyler nelerse onların çıkmasını zorlaştırıyor vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla iletişim ve ilişkiler her alanda güçlü bir zemin olma rolüne sahip. Zemin ne kadar sağlamsa onun üzerinde akan her neyse, iş olabilir, sosyal ilişki olabilir, aile olabilir, toplum olabilir, o her zaman çok daha iyi ilerliyor. O yüzden birazcık bu konuya kafa yormak, bu konu üzerinde bireysel olarak düşünmek ve neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi bulmak çok önemli. Şirketleri birer büyük birey olarak düşünürsek orada da o şirketin adımlarından sorumlu olan en tepedeki yönetim ekiplerinin bu konuda kafa yormaları çok önemli. Acaba bizim şirketimizde ürün ve hizmetin ortaya çıkmasında çok büyük bir role sahip olan iletişim ve ilişki altyapısı nasıl? Yeterince iyi mi? Değilse biz bunu daha iyi hale getirmek için neler yapmalıyız sorularıyla biraz o ağa yakından bakmaya ihtiyaç var. Peki bu konu çok derin bir konu. Benim eğitimlerimde uzun uzun ve bir gün boyunca anlattığım bir konu ama biz birazcık bugün burayı ilgilendiren 4 tane temel başlığa bakalım istiyorum. Onun üzerinde siz sonra düşünün istiyorum. Dört tane temel beceriden yola çıkacağız aslında. Dört tane temel insan becerisinden yola çıkacağız. İletişim ve ilişki ağını sağlamlaştırmak da çok önemli bir yere sahip olan. Bunlardan bir tanesi dinlemek, bir tanesi görmek, bir tanesi anlamak, bir diğeri de anlatmak, ifade etmek. Bu dördüyle ilgili gerçekten çaba harcamıyorsak, gerçekten bu dördünü en iyi şekilde yapmaya çalışmıyorsak, işte iletişim ve ilişki ağının hasar almaya başladığını fark ediyoruz. Ben iletişim ilişki konuşurken hep şunu söylerim. İlişki yönetmek, iletişim kurmak çok zordur her birimiz için. Çünkü bütün sorumluluk hep kendimizdedir. Pek anlaşılmıyor bu cümle ilk söylediğimde ama şunu demek istiyorum. İlişki içinde olduğum insana kendimi anlattığımdan ve doğru anlaşıldığımdan emin olmak da benim sorumluluğumdur. Karşıdaki insanın söylemek istediklerini doğru anladığımdan emin olmak da benim sorumluluğumdur. Bütün sorumluluk benim üzerimde olduğuna göre o ilişkinin içinde kendime ait. İlişki zor zanaattır demek çok da yanlış bir cümle olmaz diye düşünüyorum. Evet, dedik ki dört tane temel konuda dikkat etmemiz lazım. Dinleme, görme, anlama ve anlatma, ifade etme. Peki şöyle küçücük her birine bir girelim, konuşalım ve ayrılalım her birinden. Şimdi dinleme çok temel bir şey değil mi? Hepimiz dinlediğimizi zannediyoruz. Çünkü duyma bir beceri hepimiz için. Duyduğumuz anda dinlediğimizi varsayabiliyoruz. Halbuki duyduğumuz anda dinlemek zorunda değil bizim sistemimiz. Çünkü bir de zihnimiz var işin içinde. O zihnimiz gönlüne göre davranma özgürlüğüne sahip. Birisi bize bir şey anlatırken biz istersek onu çok dikkatlice dinleyebiliyoruz. Onun ne söylediğini anlamak üzere, hani anlamak bizim sorumluluğumuzda dedim ya, onu tam olarak yerine getirmek üzere dinliyoruz. Anlamadıklarımızı netleştirmek üzere soru soruyoruz. Tam olarak anladığımızın teyidini alıyoruz. Ama kimi zaman da o dinlemeyi kafamızda başka şeyler kurgulayarak, bir şekilde reaksiyon, tepki vermeye çalışarak, kafamızdaki ajandaya göre bunu demek istemiştir gibi bir takım çıkarımlar üzerine yeni cümleler yapılandırmaya çalışarak, yani zihnimize o andan alıp başka bir yere gönderip sadece duyma fonksiyonumuzu açıkta bırakarak dinleyebiliyoruz. İşte o olduğunda istediğimiz düzeyde iletişim kurmak, ilişkiyi istediğimiz düzeyde yapılandırmak çok zorlaşıyor. O nedenle birinci madde olarak saydığımız dinlemeyi yaparken tam olarak o anda orada olduğumuzdan odağımızın tümüyle karşıdaki insanın söylediklerini duymak üzere, dinlemek üzere odaklandığından, ayarlandığından ve zihnimizin de başka şeyler düşünmek yerine karşıdan gelen cümleleri, kelimeleri, ses tonunu, beden dilini görmeye yönelik kurgulandığından emin olmamız lazım. Hal böyle değilse sadece duyuyoruz ne yazık ki ama karşı tarafı dinlemiyoruz. İkinci başlığımız görmekti. Lisede okuduğumuz bizim bir makale vardı Görmek ve Bakmak diye. İkisinin arasındaki farkı bize çok güzel anlatmıştı edebiyat öğretmenimiz. Demişti ki evinizdeki halının desenleri nasıl? Birçok arkadaşım gibi ben de hatırlayamamıştım. Halbuki ben o evde yaşıyorum ve o evde büyümüşüm. Dolayısıyla görmek ve bakmak arasında çok ciddi bir fark var. Yaşamda da bunu alıp görmek ve bakmak kelimelerini alıp ilişkiler tarafına koyduğumuzda bir ilişkinin içinde olup bitenlere nasıl bakıyoruz? Ne kadar etraflıca bakıyoruz? Ne kadar sadece kendi gözümüzden bakıyoruz? Ne kadar görüp geçiyoruz? Ne kadar kendime göre burada neleri gördüm, fark ettim? Diğer insan acaba burada ne görüyordur, ne düşünüyordur? Onun gözünden baksam neler vardır? Dışarıdan görmeye çalışsam, yani kendim olmaktan da sıyrılsam bir an için, karşıdakinin gözünden bakmaktan da vazgeçip daha bütünden ve daha kendimi de onu da o ilişkiyi de ilişkinin içinde olup bitenleri de görerek bakmaya çalışsam acaba ne görürüm? Etraflıca baksam, etraflıca anlamaya çalışsam acaba nasıl olur? Dediğimiz noktada işte ilişkideki görmek gerçek anlamına ulaşmış oluyor. Bu noktada nasıl olduğumuzu değerlendirmek önemli. Acaba ben ilişkide nereden bakıyorum yaşanan olaylara, durumlara, zorlu zamanlara? Sadece kendi gözümden mi? Sadece kendimi unutup diğer insanların gözünden mi? Veya sadece dışarıdan bir seyirci gibi mi bakıyorum? Yoksa hakikaten bütün bunlarla birlikte bakıp bütün detayları görmeye mi çalışıyorum? İyi bir soru. Üçüncü maddemiz anlamaktı. Anlama kısmı çok önemli. Çünkü anlamayı kolaylaştıran ama bazen de aslında zorlaştıran bir araca sahibiz zihnimizin içinde. Çıkarım yapıyoruz. Bir şey görüyoruz. Beynimiz bir takım eşitlemelerle çalışmayı seviyor. Ha bu böyleyse böyledir, bu böyleyse bundandır mutlaka gibi geçmişten biriktirdiğimiz tecrübelerimizle hızlı karar verebiliyoruz. Kötü bir şey mi? Hayır, her zaman değil ama bazen onu bir sınamaya tutmamız gerekiyor. Bir sınamadan geçirmemiz gerekiyor. Acaba gerçekten benim burada yaptığım bu çıkarım buna mı işaret ediyor? Başka alternatif bir takım şeyler olabilir mi benim bakmam gereken? Ancak o zaman çıkarımımın doğruluğundan ya da olası doğruluğundan emin olabilirim. Yoksa tek bir yönden gidip bu böyleyse böyledir eşitliğiyle baktığımda hata yapma riskim artıyor. O yüzden anlama kısmında sadece tek bir noktadan bakmak, tek bir eşitlikle ilerlemek ve sonucu da ona göre şekillendirmek pek de doğru olmuyor. Burada belki bakılması gereken şey karşı tarafa anladığımı düşündüğüm noktalarda o anladığımın doğru olduğunu teyit etmek için neler yapıyorum? Bazen karşı tarafa soru sorabiliriz. Bazen kendimize soru sorabiliriz. Acaba bu seçtiğim kısım, bu anlayışı getiren, bu seçtiğim bilgiler ne kadar doğru? Bunların daha farklı alternatifleri neler olabilir? Farklı olasılıklar neler olabilir? Şeklinde sorularla bakabiliriz. Sonuncu maddemiz anlatmak yani ifade etmekti. Bu da son derece önemli. Çünkü bu da derdimizi karşı tarafa doğru anlatabilmemizin tek kriteri. Ben konuştum kardeşim beni anlasınlar diye baktığımız zaman çok da doğru bir tavır içinde olmuyoruz ne yazık ki. Çünkü her birimiz birbirimize çok benzer gibi görünsek de bugüne kadar bizi getiren yaşam koşullarımız, yetiştirilme tarzımız, eğitimimiz çok farklı. Dolayısıyla hepimiz Türkçe konuşuyor olsak da aslında hepimizin konuştuğu dil de farklı. Ben kendi dilimde ne demek istediğimi karşı tarafa doğru anlattığımdan emin olmazsam, karşı tarafın bu söylediklerim karşısında getireceklerinin, söyleyeceklerinin, yapacaklarının beklediğim şekilde olmasını beklemem çok doğru olmaz. Bir teyit almaya ihtiyacım var. Bunları söyledim. Acaba beni doğru anladı mı? Şekersiz kahveyle sade kahve başka başka anlamlar bulabilir. Farklı insanlarda, bu konuya çok aşina olmayan insanlarda. Sade kahve dediğimde karşımdaki insan onu sütsüz kahve olarak da algılayabilir, şekersiz kahve olarak da algılayabilir. Benim o konuda bir teyit almaya ihtiyacım olabilir. Dolayısıyla konumuz iş yaşamıysa iş yaşamından devam edelim. Karşımdaki kişiden bir şey istiyorsan, benim için ya da işimiz için, ortak işimiz için bir şey yapmasını rica ediyorsam, o ettiğim ricanın karşıdaki kişi tarafından tam ve doğru anlaşıldığından emin olmaya ihtiyacım var. Bu konuda kendimize biraz bakabiliriz. Ne kadar bir kere söyleyip susuyorum ve nasıl olsa anlamıştır diye varsayıyorum, ne kadar gerçekten anlaşıldığımdan emin olmak üzere bakıyorum söylediklerimi. İşte iletişim ilişkiler bir zemindir dedik. İşle ilgili bilgi, tecrübe taşıyan, beceri taşıyan insanla kaynakları ve işleyiş, iş yapış kurgularını birleştirdiğimizde tek başına yeterli değil o üçü. Altında güçlü bir ilişki yönetimi ve iletişim altyapısı olması lazım dedik. Ürün ve hizmeti ortaya çıkarabilmek için. İşte oraya biraz yakından bakmaya ihtiyaç var. Burada da iş her zaman olduğu gibi iş hayatından söz ediyorken yöneticilere düşüyor bir görmek için nasıl işliyor bizde o altta akan yol. Eğer orada bir takım pürüzler, çukurlar, tümsekler fark ediyorsak onların ortadan kalkmasına yönelik yapılabilecekleri düşünmekte fayda var. Bir arada oturup çalışmak lazım. Biz iletişim kurgumuzda nasılız? Biraz bakmakta fayda var. Tabii bunun yanı sıra her bir bireyin de kendi ilişki yönetimi ve iletişim tarzına bakması lazım. Onlara bakarken bugün burada konuştuğumuz dörtlüyü asla atlamamak lazım. Dinlemek, görmek, anlamak ve anlatmak kısmını. Her birimiz kendimize bu konuda iyi bir öz değerlendirme yapmak zorundayız. Bu konularda ben kendimi iletişim ve ilişki yönetimi içinde nasıl buluyorum sorusu doğru ilişki için çok önemli. Bu soru yalnız iş hayatında değil, ailede, sosyal ilişkilerde, iki sevgili arasındaki ilişkide, toplumun içinde sürdürdüğümüz ilişkilerde çok kıymetli. Birbirimizi dinlemeyi öğrenmeden konuşmak mümkün değil. Birbirimizin ne söylediğini anlamaya çalışmadan anlaşmak mümkün değil. Bunlar hepsi her biri içimizde var olan nitelikler ve beceriler olduğuna göre eğer tam kullanmıyorsak bunlar üzerinde düşünmek son derece faydalı. Evet, bugün iletişimle ilgili bir soru üzerinden ilerledik. Dedik ki şirketlerin doğru iletişimle nasıl bir ilişkisi olmalı? Ama bunu konuşurken tabii ki yine dedik ki bu aslında sadece iş yaşamına, şirket hayatına ait bir konu değil. İnsan ilişki ve iletişim varlığı olduğuna göre yaşamın her alanına ait bir konu ve hepimizin üzerinde dikkatle ve sık sık düşünmesi gereken bir konu. Evet, sizi bu konuyla baş başa bırakarak bu haftaki programı bitirmek istiyorum. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.